Ayrım 9. Ser verip sır vermeyen bir yiğit. Nihat Behram. Sayfa 77. Canımda damıttım seni ey zulüm. Sancısını inceden kum gibi taşıdığım kasığımda Amerikan kemendi. Bağıra bağıra geceler boyu kas katı kesilip kan işediğim. Ahmet Arif. 1973'ün Türkiye'si karanlık bir takım dehlizlerden oluşuyordu. Duvarlarında kan ve insan çığlığı olan dehlizler. Duvarlarında prangı halkaları, zincirler, demir çubuklar. Duvarlarında işkence görmüş insanların yüzleri tanımayacak hale sokulmuş resimleri. Kan yıkamak için kiralanmış paspas şişçileri, doktor gömlekli ölüm bekçileri. Boyna, enseye, ağza, kulaklara, beyne, cinsiyet organlarına saplanan elektriğin kablo bağlayıcıları, ayakları patlayanların sırtına binen hayvani ağırlıklar, sahtekar moral hocaları. 1973'lerin Türkiye'lisini eli kanlı soyguncular boğazlıyordu. Yollar tutulmuş, gülümseyiş çocuk yüzlerinde bile dondurulmuştu. 1973'lerin Türkiye'si düşünen beyne indirilen darbelerden oluşuyordu. Karanlık boşlukları bilim adamlarıyla, işçilerle, köylülerle, öğrencilerle, yazarlarla doldurulan hücrelerden. 1973'lerden yıllardır kan damlayan Anadolu'nun bağrına yeni yara darbeleri vurulmuş. 1973'lerde binlerce yıldır talan edilen Anadolu toprağına yeni hırsızlar doluşmuştu. 1973'lerin Türkiye'sinde bütün ışıklar söndürülmüş, katillerin kahkahalarıyla sarsılıyordu geceler. Kapıları kilitlenmiş, kendi evlerinde kurşunlanıyordu insanlar. Analar oğullarına, nişanlılar sevgililerine, okuyan göz düşünen beyin kitaba, emek makineye ayrı düşmüştü. Yasaktı hak istemek. Açlıktan, yoksulluktan, acıdan söz eden kelimeler yasaklanmıştı. Düşmanca bakıyorlardı beşikteki bebeğe bile. 1973'lerin Türkiye'sinde hançer ayrı düşürülmüştü, onu kavrayacak bileğe. Böyle böyleydi bu acılı yurdun hali İstanbul'da, Ankara'da, Sivas'ta, Diyarbakır'da, Ağrı'da. İddia makamında savcı Yaşar Değerli'nin oturduğu bir salonda Ali Haydar ve İbo'nun vurulup düştüğü Vartinik'ten canını ıssız dağlara sıyırıp giden arkadaşı ilk sorgusunda şunları söylüyordu. Bizler faşizmin en bilinçli, en azgın güçleri tarafından yakalandık. Sorguya çekildik ve onların tespit ettiği cezalarla buraya getirildik. Halkımızın ve tarafsızlık iddiasında olan mahkemenizin sorgularının nasıl alındığını bilmesi, savcının ileri sürdüğü iddiaların ne derecede sağlıklı olduğunu gösterecektir. Faşizmin karşı gerilla gücü benim sorgumu Harbiye'deki işkence odalarında aldı. 2 ay boyunca sorguda kaldım. İlk 15 gün içinde Tunceli Jandarma Karakoluna bomba atmak, iki jandarma erini öldürmek, albayın evini soymak gibi gerekçekle ilgisi olmayan olayların faillerini söylemem için ağır bir işkence uyguladılar. Çırılçıplak soyarak, ayaklarıma zincir bağlayıp havadan astılar ve buzlu su dökerek demir çubuklarla devamlı dövdüler. Bacaklarım morarıp şişince kollarımdan asarak aynı şekilde demir çubuklarla sürekli dövüldüm. Vücudumun her yanında kırmızı şeritler halinde kan sağıldı. Türkiye'de faşizm günümüzde bir insanın alt göz kapaklarının içine ve meme uçlarına izmarit basıyorsa, insan vücudunun en hassas noktalarına aynı anda falakayla birlikte cereyan veriyorsa, deli etmek için insan kafasını duvarlara sürekli vuruyor ve vücudu iğneleniyorsa, bu onların günümüzde Gestapo ruhunu nasıl canlandırdıklarını ve halkın mücadelesine karşı nasıl kin beslediklerini gösterir. Bana yapılan işkenceleri burada anlatmaktan açıkçası utanıyorum. Çünkü anlatılacak şeyler insan ahlakına, şeref ve haysiyetine sığmayacak şeylerdir. Ancak şunu söyleyebilirim ki işkence neticesinde yarı komalık hale geldi. Dilim şişti ve ağırlaştı. Bir noktadan sonra işkence etkisini göstermeyince beni psikolojik olarak etkilemek için Hanife Canik, Cem Somel, Süleyman Yeşil gibi arkadaşlara gözlerimin önünde cereyan ve falaka işkencesini uyguladılar. Hatta bir arkadaşa şahsıma küfretmesi için cereyan verdiler. Birçoğu gerçeğe aykırı olan eylemleri kabul etmediğim için işkencecilerden birisi "Sen konuşmazsan biz konuştururuz" diyerek benimle aynı bölgede çalışan bir arkadaşın işkence altında alınan bir ifadesini değişik bir tarzda daktilo ederek savcılığa çıkardılar. Bu birinci savcılık ifadesiydi. İki gün sonra tekrar harbiyeye gönderdiler. Aynı yerde 1,5 ay kadar kaldım. Bu 1,5 ay zarfında bana yapılan baskıları anlatmayacağım. Ancak şunu belirteyim ki bu süre içinde tuvalete gözlerim bağlı, sırtıma bir asker binip kulaklarımdan idare edilmek suretiyle getirilip götürüldüm. İşkencenin 55. gününde dosyanızda bulunan ve bana tek tek hatırlatılarak yazdırılan el yazması ifadeyi verdi. Savcı Yaşar Değerli de ikinci savcılık ifademi buna dayanarak aldı. O anda ne yazdığını ve bana neler sorduğunu hatırlamıyorum. Ancak o andaki durumumu kendisinin açıklamasını istiyorum. İşkence suçlularını da şikayet edecek değilim. Çünkü işkence tezgahı ve kadroları hakim devlet mekanizmasının bir parçasıdır. Benim başvuracağım tek şikayet merci varsa o da halkımızın bitmez tükenmez devrimci gücüdür. Harbiye'de dikkatimi çeken bir husus da kollarım ve bacaklarımdan zincire vurulduğum sırada işkenceyi uygulayanlardan birisinin başucumda duran uzun boylu sarışın bir Amerikalıya izahat vermesiydi. TKPML dava dosyası. İBO, Diyarbakır işkencehanelerinde gece gündüz demeksizin sürekli olarak sorgulanıyordu. Götürüldüğü işkencehaneden sabaha karşı getirilip hücreliğin 3 numaralı gözüne bir posa gibi atılıyor ve bağlanıyordu. Sonra ertesi gün tekrar götürülüyordu. Günlerce, haftalarca sürdü bu. Gitgide ezilen, tekmelenen, zincirlenen, elektrikle sarsılan gövdesinin içinde yorulmak nedir tanımayan, tökezlemek nedir bilmeyen, baş eğmeyen, aman dilemeyen, yüreğini bir ateş parçası gibi taşıyordu. Sorgucular etini kemiğini ele geçirmiş, zincire vurmuş parangaya gelmişler fakat yüreğine ulaşamıyor, onun vuruşlarını boğazlayamıyorlardı. Bir de İbo'nun beyninin kıvrımlarına çelikle işlediği irade şaşkına çeviriyordu falaka tutan, elektrik kablosu bağlayan, demir çubuklarla ona vuranları. Hücreliklerde kalan birçok tutuklu onun böyle götürülüp getirilişini ayak seslerinden, konuşmalardan, bağırışmalardan yakıcı, kavurucu bir acı ve yine de coşkun bir duygu ve heyecanla izliyor, dinliyorlardı. İbo'yu götürüp getirmekle görevli birçok er, başında bekleyen birçok nöbetçi onun bu direnişi karşısında besledikleri hayranlığı gizlemiyor, kulaktan kulağa dostlarını anlatıyorlardı. Dalga dalga yayılıyordu İbo hakkında söylenenler. Hücrelerden cezaevlerine ulaşıyor, cezaevinden görüşmecileri anlatılıyor, şehirden şehire yankılanıyordu. Birçok yüksek rütbeli subay bile bu çelik iradeli genci hücresinde görmeye gelmişlerdi. Haydaran yaylalarında Ali Haydar için yakılan ağıtlar artık İbo'nun yiğitliğiyle yoğruluyordu. İbo'nun yüreğindeki sırrın işkenceyle sökülmeyeceği gibi bir korku sorgucuları telaşlandırıyor, kara kara düşündürüyordu. Bu kez işkence odalarında aynı yöntemlerle ifadelerini aldıkları tutukluları sıra sıra İbo ile yüzleştirmeye getirdiler. İbo'ya susmanın faydasız olduğunu göstermek istiyorlardı. Yüzleştirmek için yanında daha önce ifadelerini aldığı tutuklularla gelen savcı Yaşar Değerli İbo'ya "İşte onlar her şeyi kabul ettiler. Direnmem faydasız." diyordu. Savcı Yaşar Değerli sıra sıra 16 kişi getirdi İbo ile yüzleştirmek için. İbo onları tanıdığına dair tek sözcük söylemedi. Ve yüzleşmeye gelen tutukluların 16'sı da İbo'nun nasıl öfkelenerek haykırdığını, yaralar beller içinde olduğu halde yerinden nasıl doğrulup gerildiğini, soru yağmurlarına, sorgulara karşı nasıl karşı koyduğunu büyük bir hayranlık içinde izlediler. Bir kısmı İbo ile yüzleştirildikleri an onun bu tutumundan etkilenerek daha önce onunla ilgili olarak kendilerinden alınan ifadeleri orada İbo'nun karşısına reddettiler. Bu kez sorgucular daha da telaşlandılar. İbo kendisi susmakla kalmıyor, susuşu, susuşundaki ödünsüz tutumu baş eğmeyişi, umudunu yitirmeyişi ve coşkusuyla çevresini de etkiliyordu. Nisan, Mayıs'a doğru devrilmekteydi. Gittiğin her yerde bu işkencelerden söz et. Bu cehennemde yaşayan kardeşinden öteki kardeşine ilet. Öylece. Neruda. İbo'yu 1973'ün Nisan ayında, yani yakalanışının üstünden 3 ay geçtikten sonra, bu döneminde gören bu 16 tutuklu, daha sonra cezaevlerine döndüklerinde, arkadaşlarına gördüklerini büyük bir coşkuyla anlattılar. İbo'nun çelik perçinlerle gövdesinden kopmaz kıldığı iradesi, cezaevindeki arkadaşlarına umut ve heyecan iletmişti. İfadelerini aldığı tutukluları İbo ile yüzleştirdiği zamanlarda savcı Yaşar Değerli'nin yazıcıya yazdıklarından 3 örnek şöyleydi. Sanık İbrahim Kaypakkaya'nın Tunceli bölgesindeki örgütsel çalışma ve ilişkilerini inkar etmesi ve ilk kez Tunceli'ye müsaademe yapılmadan, yani 24 Ocak 1973 tarihinden 10 gün kadar önce geldiğini ileri sürmesi karşısında, daha evvelce bu sanığın Tunceli bölgesine bilinçlendirme ve kadro çalışması yaptığı yolundaki deliller karşısında, gerekli yüzleştirmenin yapılması için sanıkla ilgili beyanlarda bulunan sanık, Ali Yıldız cezaevinden celp edildi. Önce İbrahim Kaypakkaya huzura alındı. Daha sonra Ali Yıldız çağrılarak, sanık İbrahim Kaypakkaya'nın herhangi bir ismi veya takma adından söz edilmeksizin Ali Yıldız'a gösterildi. 11 Şubat 1973 tarihli ifademde Hamza olarak ettiğim ve Tunceli'de bilinçlendirme çalışması yapan ve bize sosyalizmin temel kavramlarını öğreten kişi budur. O zaman, yani ilk sorgum sırasında bana İbrahim Kaypakkaya'nın resmini göstermiştiniz. Daha doğrusu resmini gösterdiğiniz kişinin ben Hamza olduğunu söylemiştim. Siz de bunun takma ad olduğunu, Hamza'nın gerçek adının İbrahim Kaypakkaya olduğunu ifade etmiştiniz. Sorgumda sanığa atfen söylemiş olduğum ilişkileri aynen tekrar ederim, dedi. Hamza, eski ifademde söylediğim gibi bana Ali'ye götürülmek üzere bir mektup vermişti. Bu mektubu ona ulaştırmam için Siverek'e gitmemi ve oradan tüfekçi Abdurrahman Keskin'i bulmamı söylemişti. Ve bu kişiye gaz ocağını yaptın mı parolası ile gitmemi tembihlemişti. Buna ilişkin beyanlarımı da aynen tekrar ederim. Ben huzurunuza gelmeden önce bir takım baskılara maruz kaldımsa da Hamza ile ilgili beyanlarımda herhangi bir etki ve olmayanı beyan söz konusu değildir, dedi. Ali Yıldız'a, Hamza'ya, İbrahim Kaypakkaya'ya ilişkin beyanlarının baskı ve tesir altında olup olmadığı ve İbrahim Kaypakkaya ile alakalı bulunmayan hususları zorla etki altında bırakarak söyleyip söylemediği hususu tekrar soruldu. Ben daha önce bazı yönlerde baskı gördüm. Ancak Hamza ile ilişkiyi beyanımda etki ve varit olmayan şeyi söylememişimdir. Böyle bir durum söz konusu değildir. Eski ifademi aynen tekrar ederim, dedi. İbrahim Kaypakkaya'ya soruldu. Daha önce de söylediğim gibi Tunceli'ye hiç gitmedim. Bu bölgede daha önce örgütsel bir çalışma yapmadım. Ali Yıldız'ı tanımıyorum. Kendisinin baskı altında kaldığını ve o sebeple hakkımda beyanlarda bulunduğunu zannediyorum. Ali Yıldız'la herhangi bir ilişki olmamıştır, dedi. Ben Hamza takma adını kullanmadım, dedi. Ali Yıldız'dan tekrar soruldu. Hamza bana göstermiş olduğunuz ve evvelce eşkalini verdiğim huzurumdaki kişidir. Ben bunun gerçek adını buraya gelinceye kadar bilmiyordum. Resmini gösterip ben Hamza deyince siz İbrahim Kaypakkaya olduğunu söylediniz. Ve şimdi de bunun İbrahim Kaypakkaya olduğunu söylüyorsunuz, dedi. Ve eski ifadesinde ısrar etti. Yapılan yüzleştirme işlemi bitmiş olduğundan, iş bu yüzleştirmeye sanıkları cezaevinden getiren Sıkı Yönetim Cezaevi Müdürü P.Y.D. Ahmet Baldoğan ve Sıkı Yönetim Cezaevinde görevli Topçu Y.D. Ahsemen Mevlüt Karaaslan huzuru ile tutulan iş bu yüzleştirme zaptına nihayet verilerek birlikte imza altına alındı. 24.4.1973. Sanık İbrahim Kaypakkaya'nın İstanbul cihetinde sürdürdüğü örgütsel çalışmalar hakkında ortaya koyduğu beyanlar ile sanık Seyitan Dokay'ın beyanları arasında aykırılık meydana geldiğinden, iş bu mübayenetin giderilmesi ve özellikle Musa Takma adlı şahsın İbrahim Kaypakkaya olup olmadığının kesinlikle saptamak için sanık Seyitan Dokay huzura alındı. Daha evvelce huzura alınmış bulunan İbrahim Kaypakkaya'nın isminden söz edilmek için sanık Seyitan Dokay'a gösterildi. Ben 3-2-1973 tarihinde alınan ifademde Musa olarak bir isim ifade etmiş ve bununla İstanbul'da görüşme yaptığım ve Şafak Revizyonizminin Tezleri isimli teksirleri aldığım kişiyi de Musa olarak söylemiştim. Huzurda gördüğüm kişi Musa'dır. İsminin İbrahim Kaypakkaya olduğunu burada öğrendim. Her ne kadar bu şahsı bana MİT'te gösterdikleri sırada bunun Musa olduğunu söylemişsem de oradaki haleti ruhiyen bozuktu. Herhangi bir kimseyi de gösterseler Musa budur diyebilirdim. Fakat şimdi tereddütsüz olarak beyan ediyorum. İfademde Musa'ya atfen söylediğim ve örgütsel ilişkilerini anlattığım kimse, huzurda bana gösterdiğiniz ve benim Musa olarak tanıdığım ve sizin İbrahim Kaypakkaya olarak nitelendiğiniz kişidir. Bu hususta hiçbir yanılgım ve tereddütüm yoktur, dedi. Sanık Seyitan Dokay'a ve Hamza Oğuzer'in seni Kaypakkaya çağırıyor, Musa çağırıyor şeklindeki sözü varittir. Zaten ben bunun üzerine İstanbul'a gitmiştim, dedi. Diğer sanık, Hamza Oğuzer, bu yüzleştirmede ortak beyan sebebiyle hazır bulundurulduğundan soruldu. Evet, ben Musa'nın, yani İbrahim Kaypakkaya'nın, Seyitan Dokay'ı İstanbul'a çağırdığını bildirdiği, düşüncesini bana açıkladığı ve sen Diyarbakır tarafına gidiyorsun, Siverek'e uğra, orada Terzi Bekir Erol vasıtasıyla Seyitan'ı bul, buraya gelsin ve beni kahveci Dursun aracılığıyla bulsun dediği için, Siverek'e gelip Seyitan'a seni İstanbul'a Musa çağırıyor diye söyledim. Bu husustaki eski ifadem ve diğer beyanlarım aynen doğrudur, dedi. Sanık İbrahim Kaypakkaya'ya soruldu. Ben bu kimseleri tanımıyorum. Musa Takma adını kullanmadım. Bu arkadaşlar uzun süre işkence altında tutulmalarının etkisiyle böyle konuşuyorlar. Sanık Seyitan Dokay ve Hamza Oğuzer'e sanık İbrahim Kaypakkaya'nın muhayyele ettiği gibi herhangi bir işkence etkisi altında kalarak mı sanık İbrahim Kaypakkaya, Musa hakkında bu şekilde beyanda bulundukları hususu tekrar soruldu. Ben daha evvelce kaldığım baskının etkisiyle Musa hakkında beyanda bulunmuyorum. Gerçekten Musa olarak tanıdığım kişi huzurda bulunan kimse olduğu için söylüyorum. Beyanım hiçbir etki altında kalmaksızın doğru olanı yansıtmak içindir. Eski ifadelerimi tekrar ederim, dedi. Keza sanık Hamza Oğuzer de aynı şeyleri tekrar etti. Yapılacak başkaca işlem kalmadığından cezaevi müdürü Piyade Yarbay Ahmet Balduan ve cezaevinde görevli Topçu Asteğmen Mevlüt Karaaslan huzuruyla tutulan iş bu yüzleştirme zaptı imza altına alındı. Birlikte 24.04.1973. Sanık İbrahim Kaypakkaya'nın İstanbul'da sürdürmüş olduğu delillerden anlaşılan örgütsel ilişkilere ters düşen beyanları karşısında sanık İbrahim Kaypakkaya'ya atfen Ahmet ve Musa Takma isimleriyle beyanda bulunan Hamza Oğuzer huzura alındı. Daha önce huzura alınmış bulunan İbrahim Kaypakkaya'nın isminden söz edilmeksizin Hamza Oğuzer'e gösterildi. Benim 2 Şubat 1973 tarihli ifademde Musa ve Ahmet Takma adıyla bahsettiğim şahıs huzurda gördüğüm kimsedir. Bunun isminin İbrahim Kaypakkaya olduğunu ilişkilerinden sonra esasen öğrenmiştim. Keza hazırlıkta göstermiş olduğunuz resimden de teşhis etmiştim. Sanığın örgütsel ilişkiler içerisinde İstanbul'da kullandığı takma adları Ahmet ve Musa olarak biliyorum. Sanığa atfen evvelki ifademi ve orada bahsettiğim ilişkileri de aynen tekrar ederim, dedi. Sanık İbrahim Kaypakkaya'ya soruldu. Ben yüzleştirildiğim arkadaşı tanımıyorum. Kendisiyle örgütsel bir ilişkim olmadı. Musa ve Ahmet isimlerini de hiçbir zaman kullanmadım, dedi. Hamza Oğuzer'e tekrar soruldu. Ben huzurda bulunan İbrahim Kaypakkaya'yı Musa ve Ahmet Takma adlarıyla İstanbul'daki örgütsel çalışmalar sırasında tanıdım. Bunda bir yanılgım ve tereddütüm yoktur, dedi. Başka bir diyeceği olmadığını, beyanla cezaevi müdürü Piyade Yarbay Ahmet Balduan ve cezaevinde görevli Topçu Asteğmen Mevlüt Karaaslan huzuruyla tutulan İş bu yüzleştirme zaptına nihayet verilip birlikte imza altına alındı. 24.04.1973 Sanık İbrahim Kaypakkaya'nın örgütsel ilişkileri ve özellikle Tunceli kesimiyle alakalı çalışmalar hakkında evvelce ifadesi alınan sanıkların beyanına ters düşen bir şekilde ifade verip Tunceli'ye dönük çalışmaları inkar ettiğinden ve Hamza olmadığını ileri sürdüğünden, sanıkla ilgili beyanı bulunan, daha doğrusu Hamza ile ilgili beyanı bulunan Hayrettin İpek'e gösterildi. Huzurda bulunan şahsı daha evvelce Hamza olarak ifade ettiği kişiye katı olarak benzetemiyorum. Fakat gözleri tamamen Hamza'ya benziyor. Diğer tarafları ile ilgili pek benzetemedim. Daha doğrusu katı bir karara varamadım, dedi. Bu müteredit beyan karşısında sanık Hayrettin İpek'e sanık İbrahim Kaypakkaya'yı yakından teşhis etmesi ve bu konuda budur veya değildir şeklinde kesin bir beyanda bulunması için düşünme fırsatı verildi. Daha sonra Hayrettin İpek, evvelce Hamza olarak ifade ettiğim kişi budur, kesin yargıya vardım, dedi. Hamza'ya ilişkin olarak 12.2.1973 tarihinde vermiş olduğum ifadede söylediğim şeyler huzurda bulunan bu şahısla alakalıdır, dedi. Sanık İbrahim Kaypakkaya'ya söz verildi. Ben daha önce Tunceli'ye gitmedim. Bir işlendirme çalışması yapmadım. Bu husustaki eski ifademi tekrar ederim, dedi. Dolayısıyla huzurda bulunan Hayrettin İpek'i de tanımıyorum, dedi. Hayrettin İpek'ten tekrar soruldu. Benim evvelki ifademde Hamza olarak ifade ettiğim ve ilişkilerini anlattığım kişi huzurda bulunan kimsedir. Daha önce de bana göstermiştiniz. O zaman da bunu Hamza olarak ifade etmiştim. Ancak şimdi Hamza'nın sesi biraz daha değişmiş, dedi. Başka bir diyeceği olmadığını beyanla birlikte tutulan iş bu ifade zaptı, cezaevi müdürü Piyade Yarbay Ahmet Baldoğan ve cezaevinde görevli Topçu Asteğmen Mevlüt Karaaslan huzuru ile tutularak birlikte imza altına alındı. 24.4.1973. Sonuçta bu yüzleştirmelerde de İbo'nun ağzından diledikleri ifadeyi alamamışlardı. Onunla yüzleştirilen tutuklular, o günlerle ilgili duygularını ve şahidi oldukları olayları ve İbo'nun aleyhinde ifade vermeye nasıl ve ne yöntemlerle zorlandıklarını iddia makamında Yaşar Değerli'nin oturduğu mahkeme salonlarında da bir bir açıkladılar. 9. ayrımın sonu, sayfa 89.